14. ayrım. Sarı zarfı açtı, tapuyla birlikte üzerinde oğluma yazan beyaz bir zarf daha çıktı. Vay, bir de mektup bırakmışsın ha baba, hem de mezarlık tapusunun yanına. Biliyordun demek ki son nefesini verdiğinde geleceğimi. Beyaz zarfı önce sinirle salonun ortasına doğru fırlattı açmadan. Babasının üzerinden çıkanları para destesiyle birlikte konsolun üzerine bıraktı. Mezarlık tapusunu aldı, kapıyı çekip çıktı. Bağdat Caddesi'ne inmişti ki tekrar eve döndü. Az önce yere fırlattığı mektubu alıp iç cebine koydu kabanının. Doğru Mezarlıklar Müdürlüğü'ne gidip işlemleri yaptı. Allah'tan 5 kuruş istememişti işlemler için müdürlük. Yoksa Mehmet Ali Bey'in cenazesi ortada kalabilirdi. Çünkü cebindeki para tükenmişti. Ertesi sabah erkenden kalkıp Mezarlıklar Müdürlüğü'nün önünde babasının apartmanının kapıcısıyla ve birkaç komşusuyla buluştu. Bir cenaze arabasına bindiler, kapıcıyla birlikte hastaneden babasının cenazesini aldılar. Sonra gasilhaneye götürüp yıkattılar. Öğle namazından önce Galip Paşa Camii'nin musalla taşına yatırdılar. Allah'tan kapıcı vardı yanında. Yoksa kendisi bu işlerin altından asla kalkamazdı. O demişti, rahmetli hep o camiye giderdi, oradan kaldıralım. Hiç olmazsa cemaatten tanıyanlar da katılır namaza diye. 5 kişiydiler babasını toprağa verirken. Bir hoca, arabasının şoförü, komşu Hayri Bey'in oğlu, kapıcı ve kendisi. Toprak atılıp Kur'an okunduktan sonra teşekkür edip hepsini gönderdi. Annesinin yattığı mezarın taşına oturdu, kafası allak bullaktı. Bir sigara yakmak istedi, eli kabanının iç cebindeki zarfa değdi. Sigarasını yakıp zarfı dar kenarından ince bir şekilde yırttı. Sararmaya yüz tutmuş ve 4'e katlanmış kağıdı açtı, okumaya başladı. Oğlum, biliyorum şu anda bile içinden oğlum demek için ölmeyi mi bekledin diyorsun. Ama ben hep sana oğlum dedim. Uyurken hep canım diye sevdim seni. Seninle hep gurur duydum. Çünkü öyle ya da böyle seni ben yetiştirdim. 4 yaşına gelinceye kadar zaten tüm babalar gibiydim ben de. Mutluluktan uçuyor, ailemle gurur duyuyordum. Allah benden hiçbir şeyi eksik etmemişti. Evlendikten sonra 5 yıl çocuğumuz olmamıştı. Ama sonra onda da yüzüm gülmüş, soyumun devamını sağlaman için seni bana göndermişti. Sen 1 yaşına geldiğinde bir çocuk daha istedim. Bir de kızım olsun, ömür boyu sana yoldaş olacak. Benim gibi yalnız büyümenden korktum. Sen 4 yaşına gelinceye kadar uğraştık ama olmadı. Sonra kendimden şüphelendim. Daha önce baba olmuş bir insan nasıl bu kadar uğraşır da çocuk yapamaz diye düşündüm. Kalkıp üroloğa gittim. Orada her şeyi değiştiren, beni insan olmaktan çıkaran gerçeği öğrendim. Yapılan tahlillere göre ben baba olamazmışım. Çünkü spermlerim yetersizmiş. Söylemesi zor ama bu durumda sen de benim oğlum değildin. İlk kez o gün öldüresiye dövdüm anneni, deliye dönmüştüm çünkü. Ben daha 35, o 29 yaşındaydı. Benimle babasının zoruyla zengin bir adam olduğum için evlendirildiğini biliyordum. Hatta benden önce sevdiği, söz verdiği bir adam olduğunu da. Sonunda şiddetime dayanamadı ve itiraf etti her şeyi. Meğer vazgeçmemiş o adamdan. Benim kiraları toplamak için Eminönü'ne gittiğim ayın o bir gününde onu alıyormuş eve. Dediğine göre birbirlerini sevmekten hiç vazgeçmemişler. Sen de aslında o adamın oğluymuşsun. Dünyam yıkıldı, intihar etmeyi bile düşündüm. O günden sonra hiçbir şeye güvenim, sevgim, saygım kalmadı. Hayattan koptum. Bir daha annenin eline bile dokunmadım. Hiçbir kadını da sokmadım hayatıma. Anneni ve seni kapının önüne koymayı çok düşündüm ama yapamadım. Bu benim için de, o sırada hayatta olan annem ve babam için de büyük bir yıkım olurdu. Ne diyecektim ki millete? Ben kısırmışım, karım beni aldatmış mı? Annenin yaptığı en ufak bir hatayı kabullenemez hale geldim olup biteni öğrenince. Bardak kırıyor dövüyordum, yemeği beğenmiyordum dövüyordum. Sen de bunları görerek büyüdün ne yazık ki. Oysa bu kaderde en günahsız olan sendin. Bu yüzden hep sevdim seni, hep kendi oğlum bildim. Annen yumuşadığımı sanmasın diye onun yanında aşağıladım, kalbini kırdım ama her gece odana girip saatlerce seyrettim seni. Annen öldükten sonra sana bu gerçeği anlatmayı çok düşündüm ama ölmüş bir kadının arkasından konuşmayı, bu zor cümleleri seslendirebilmeyi kendime yediremedim. Eğer bu mektubu okuyorsan emin ol ki sana karşı kendimi aklamak için yazmadım bu satırları. Sadece kendini bu dünyada yalnız hissetmemen için yazdım. Senin gerçek baban hala hayatta oğlum ve bunu bilmek senin hakkın. Bildiğim kadarıyla 3 de kız kardeşin var. Aşağıda yazdığım adrese gidip o adamı bulman ve ben her şeyi biliyorum demen yetecek. Çünkü kendisiyle görüştüm, o da senin ona gideceğin günü sabırsızlıkla bekleyeceğini söyledi. Kız kardeşlerin de durumdan haberdar. Evet, sana iyi bir baba olamadım ama Hayattan ayrıldığım bugün sana bir baba ve 3 kız kardeş bırakıyorum. Bir de sahip olduğum her şeyi. Öldüğümü yine aşağıda adı ve telefonu yazan avukatıma bildirmen yeterli. Bütün işlemleri o halledecek. Sakın annenden nefret etme, hatırasından soğuma oğlum. Bu annenle benim aramda bir mesele. Seni çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Sana yaşattığım acıların tümü ve yazmak zorunda kaldığım bu mektup için beni affet. Baban Mehmet Ali Karaduman. Adam bir çırpıda okudu mektubu, sonra inanamadı, bir daha okudu. Alçak herif, şimdi de anneme bok atıyor, beni ondan soğutmaya çalışıyor. Karşılığında mirasını rüşvet olarak bırakıyor diye düşündü. Sinirden parçalara ayırmak istedi mektubu, sonra altındaki adres aklına geldi, vazgeçti bu düşünceden. Bu ağır yükle yaşayamazdı, gerçeği mutlaka öğrenmesi gerekiyordu. O adrese gitmek, alçak ihtiyarın kurduğu pis tuzağı çürütmek için sabırsızlanıyordu. Ama cebinde taksiye verecek kadar bile para yoktu. Öldüğünde babasının cebinden çıkan parayı da evde bırakmıştı. Şu an itibariyle İstanbul'un sayılı zenginlerinden biriydi ama işte taksi parası yoktu. Onu da yeni babam ödesin diye düşündü. Gözlerinden süzülen yaşları silmeye bile gerek duymadan bir taksi çevirdi. Sarı Gazi dedi. O hiç tanımadığı adamla konuşması çok da uzun sürmemişti. Evet, adam geleceğini biliyordu. Adamın kızlarını da görmüştü. Biri evli, ikisi bekardı. Gecekondudan üretme bir apartmanda oturuyordu hepsi. Adam kucaklamaya çalıştı, izin vermedi. Annesinin köylüsü olduğunu, gençlik heyecanıyla bir hata yaptıklarını itiraf etti. Yoksa o adam anneme iftira atmak için sana para mı verdi diye sordu. Bunun üzerine adam gitti, içeriden bir yerlerden annesiyle birlikte gençliklerinde çekilmiş onlarca fotoğraf ile annesinin olayın açığa çıkmasından sonra adama yazdığı bir iki mektup getirdi. Söyleyecek söz kalmamıştı, uzun süre sustular. Sonra ne yani birkaç fotoğraf, iki mektup gösterdin diye şimdi sana baba dememi mi bekliyorsun diye sordu. Annem bana senden hiç söz etmedi diye ekledi. Eğer senin babam olmamı isteseydi her şeyi göze alıp anlatırdı bana. Ama artık çok geç. Sen de kızların da kusura bakmayın. Ben sizi tanımıyorum. Beni kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Rahatsız ettim diyerek ayağa kalktı. Ama oğlum diyebildi yaşlı adam. Lütfen ben sizin oğlunuz falan değilim. Sokağa çıktı, otobüs durağına yürürken düşünceliydi. Acaba hata mı yapıyorum? Böyle kestirip atmak için çok mu acele ettim yoksa? Evinin kapısını açtı, o 100 yıllık rutubet kokusu yüzüne çarptı. Uzun yıllardır ilk kez çekmedi o kokuyu içine. Hava kararmamıştı, her yer annesinin tablolarıyla doluydu. Bunca zamandır taptığı bu kadın için şu anda ne hissettiğini bilmiyordu. Bu yüzden resimlerin gözlerine bakamıyordu. Bir duble rakı koydu, bir sigara yaktı. Sonra şövalyedeki son tablonun başına gitti, önünde duran hüzünlü kadının yüzünü okşadı. Tamam, belli ki sevmişsin o adamı ama bedelini hepimize, en çok da babama çok fazla ödetmişsin be anne dedi. İçinde annesine karşı hiçbir öfke olmadığını hissedince rahatladı. Sonra yüksek sesle mırıldandı. Yaman adammışsın be Mehmet Ali Karaduman. Evliya gibi adammışsın. Senin gösterdiğin sabrın %1'ini gösteremezdim ben. Duvardaki yerdeki koltukların üzerindeki tablolara baktı. Madem artık Ebu Suud'da bir hanı vardı, büyükçe bir odasını tek kadın müzesi yapabilir, bu resimlerin hepsini sonsuza kadar orada sergileyebilirdi. Kim bilir, belki bundan sonra başkalarının da resimlerini yapabilirdi. Adaya yolculuk. Kovasını denize sarkıttı, yarısına kadar doldurup çekti yaşlı adam. Arkasında kimse var mı diye baktı, olmadığını görünce bismillah çekerek tüm gücüyle salladı metal kamışı. Misine havada yarım daire çizerek suya culp diye düştü. Biraz ger sar yaparak misinanın boşluğunu aldı. Sonra iğneler kayaya takılmasın diye çok yavaş sarmaya başladı makarayı. Güneş yeni doğuyordu Kanlıca'nın tepelerinden. Hava kurşunileşmeye başlamıştı. Denizde en ufak bir çakkantı yoktu. Tam balık havasıydı bu. Eğer o da 10 yıllık boğaz balıkçısıysa bugün çok balık verecekti deniz. Ama ne vereceğini bir tek Allah bilirdi. Tam 10 yıl olmuştu sular idaresinden emekli olalı. Birkaç gün evde oturunca 40 yıllık karısı... Erkek dediğin evde oturmaz. Öyle her dakika. Çık dolaş kahveye falan git. Kendine arkadaş bul diye kapı dışarı edivermişti. Bebekten Aksaray'a giderken otobüsün camından gördüğü balıkçılara özenmekle geçmişti yılları. Özenmişti ama bir kez bile olta almamıştı eline. O kadar kolay değildi bildiği kadarıyla kıyı balıkçılığı. Kendini sokakta bulur bulmaz akıntı burnuna kadar yürümüştü. Tıklım tıklımdı sahil. Kadınlar, kızlar, çocuklar, yaşlılar balık peşindeydi. Kimi bugünkülere göre çok daha ilkel metal kamışlar kullanıyordu, kimi de bir mantara sarılı misina ile hallediyordu işini. Denize düşen misina boş çıkmıyordu ama. Kiminde dizi dizi, kiminde tek tek istavrit çırpınıyordu. Bir banka oturmuş ve saatlerin nasıl akıp gittiğinin farkına bile varmadan seyretmişti bu hareketli çabayı. O günden sonra bugün ne yapacağım derdi kalmamıştı. 40 yılın alışkanlığıyla her sabah tıraşını oluyor, beyaz gömleğinin üzerine kravatını takıp ceketini giyiyor, karısıyla vedalaşıp evden çıkıyordu. Doğru akıntı burnunda alıyordu soluğu. Kendisi gibi müdavimleri vardı bu burnun. Her gün gelip saatlerini burada geçiriyor, balık tutup birlikte bir şeyler atıştırıyorlardı. Onu da aldılar kısa sürede aralarına. En çok da saçlarını boyattığı belli olan bir delikanlı yakınlık gösteriyordu ona. Tuttuğu balıkların bazen yarısını bazen hepsini ona veriyor. Bütün gün bıkmadan usanmadan konuşuyordu. Canı sıkıldı mı da arabasının bagajından çıkardığı balık adam giysilerini giyip paletlerini ve gözlüğünü takıyor. Elindeki zıpkınla denizin içinde devam ediyordu avcılığa. Hiç alışık değildi böyle tiplere. Eskiden olsa yanlarına bile yaklaşmaz. Başka gözle bakardı onlara. Ama iyi adamlardı hepsi. Çıkarsız, rekabetsiz, sıcak bir dostluk vardı aralarında. Hay bismillah diyerek hızlı hızlı sarmaya başladı makarayı. Duruma bakılırsa oldukça yüklüydü günün ilk oltası. Yanılmamıştı, tam 7 tane istavrit irisi çırpınmaya başladı havada. Balıkları yere koyup ağızlarındaki iğnelerden kurtardı, yarısı su dolu kovaya attı. İğneleri düzeltip tekrar arkasına baktı, bir bismillah daha çekerek fırlattı misinayı denize doğru. Evet, bugün bereketli geçecekti. Misina'nın boşluğunu aldıktan sonra kamışın dibini yerdeki boru deliğine soktu. Hemen arkasındaki tezgaha gidip ellerini önce kuru bezle, sonra da kolonyalı mendille temizledi. Kravatını düzeltip beyaz saçlarını parmaklarıyla taradı. Tekrar kıyıya gidip kamışı koyduğu yerden aldı. Saçlarını boyatan çocuğun adı Akın'dı. Çocuk dediğine bakmayın, o zamanlar bile 30'unun üzerindeydi. Feriköy'de yaşıyordu annesiyle, bir güzellik merkezinde cilt bakımı yapıyordu. Sosyete ve ünlüler dünyasından tanımadığı yoktu neredeyse. Kadınlar genellikle işten sonra gitmeyi tercih ediyorlardı güzellik merkezine. Bu yüzden daha çok geceleri çalışıyordu Akın. Etiler'deki güzellik merkezinden çıkar çıkmaz saat kaç olursa olsun yine burada akıntı burnunda alıyordu soluğu. Yanında hiç beklenmedik misafirler getiriyordu çoğunlukla. Bazen ünlü bir haber spikeri, bazen seksi bir şarkıcı, manken, bazen de bir holding patronu kadın. Hepsi bayılıyordu Akın'a. Bunların hiçbirine bizzat tanık olmamıştı adam. Çünkü o saatlerde çoktan eve gitmiş, hatta uyumuş oluyordu. Ama ertesi sabah gün doğmadan sahilde buluyordu Akın'ı. O gece getirdiği kişiyi, konuştuklarını, yaptıklarını anlatıyor. Cep telefonuyla çektiği fotoğrafları gösteriyordu. Bir yıl boyunca eline olta bile almadı adam. Sonra Akın alıştırdı onu. Baba ben acıktım, gel de biraz tut şu oltayı diyerek. Çocuğa yürümeyi öğretir gibi yaşlı adama havayı, dalgayı, akıntıyı, Misina'nın takılabileceği kayalık bölgeleri öğretti. Ve elbette balıkları. Deniz gibi çocuktu Akın. Günü gününe benzemez, kimi zaman durgun, kimi zaman da kıpır kıpır olurdu. Birkaç ay sonra elinde Eminönü'nden aldığı bir kamışla çıkıp geldi. Bu senin ilk oltandır baba, hayırlı ve uğurlu olsun. Çocuklar gibi heyecanlanmıştı. Sadece ilk oltası olduğu için değil, hayatta ilk kez birinden hediye aldığı için. Çünkü babasının evinde de yoktu hediye adeti, kendi ailesinde de. Oysa geçim problemleri yoktu çok şükür. Babası Eskişehir'den geldikleri zaman zor günde lazım olur diyerek bebek sırtlarında orta halli bir arazi almıştı. Yıllar geçtikçe o arazi değerlenmiş, daire karşılığında müteahhite verilmişti. Kardeşiyle kendisine ikişer daire düşmüştü. Birinde oturuyor, diğerinin kira gelirini de maaşına takviye yapıp kimseye muhtaç olmadan yaşıyordu. İlk oltasını aldıktan birkaç yıl sonra beli ağrımaya başladı. Bütün gün ayakta durmak yaramamıştı 60'ını çoktan geçen adama. Akın'ın ısrarıyla doktora gitti, fıtık teşhisi konuldu. Şimdilik ameliyata gerek yok, fizik tedaviyle çözmeye çalışacağız. Ama sakın uzun süre ayakta durmayın, yormayın kendinizi dedi doktor. Tam şu işi kıvırmaya başlamıştım ki bu bela çıktı başıma diye söylendi Akın'a. Üzülme baba, denizde balık çok, biri olmazsa biz de yemimizi değiştirip diğerini tutarız dedi. Hiçbir anlam veremedi bu sözlere yaşlı adam. Gevezelik ediyor işte diye düşündü. Ertesi gün bir kamyonetle geldi bu kez sahile Akın. Üç tekerlekli camlı bir seyyar satıcı arabası ile birkaç kutu malzemeydi getirdiği. İki de arkalıklı plastik sandalye. Ne bunlar diye sordu yaşlı adam. Senin yeni işin balıkçı malzemesi marketi. Şaşırdı adam, nasıl yani diye kekeledi. Heyecanlanmıştı çünkü yine bir oldu bittiyle karşı karşıya kalmıştı. Nasılı yok baba. Doktor sana sahile gitmeyeceksin demedi. Ayakta durmayacaksın dedi. Sen yine her sabah buraya geleceksin. Arabanın kilidini açacaksın. Taburene oturup olta, yem, tüy, iğne, kamış satacaksın. Malzemen bitince de bana söyleyeceksin. Gidip getireceğim. Oğlum ben ticaretten anlamam, yapamam bu işi dedi adam. Yapacaksın baba, hem de çok iyi yapacaksın. Böylece Boğaz'da yeni bir seyyar arabalı balıkçı tezgahı hizmete açıldı. Hem de kurdeleli, şampanyalı, pastalı bir törenle. Tabii ki bu tören işi de akın fırlamasının tertibiydi. Kurdeleyi kestirmek için de adamın hayran olduğu bir Türk sanat müziği sanatçısını getirdi. Senin için bastırdım parayı, ekstraya getirdim. Böylece emeklilikten sonra artık yeni bir işi vardı. Sadece malzeme satmakla kalmıyor, balık tutmaya yeni başlayanlara bol bol bilgi de veriyordu. Hangi balık için hangi iğne kullanılır, hangi havada hangi renk çapar etüyü bağlanır, misinaya kaç gramlık kurşun takılır, anlatıp duruyordu. Bu babacanlığı sayesinde kısa sürede kravatlı babası oldu Akıntı Burnu'nun ve yıllar akıp geçti bir çırpıda. Güneşin yükselmesiyle hava ısındı, ceketinin düğmesini açtı. Akın da neredeyse damlar diye geçirdi içinden. Bu arada yanındaki kova istavritle dolmuştu bile, bu kadar yeter dedi. Asla açgözlülük etmezdi. Yiyeceğinden fazla balık tutmaz. Eğer hanım o gün balık istememişse tuttuklarını mutlaka al bakalım. Senin kısmetinmiş diyerek sahilde gördüğü garibanlardan birine verirdi. Akın'ın işi bozulmuştu, birkaç aydır işsizdi. Çalıştığı güzellik merkezi dünyaca ünlü bir firmaya satılmış. Yeni firmada kendi uzmanlarını getirdikleri için tazminatını verip göndermişlerdi. Ama umurunda bile değildi keratanın. Oysa kendisi bir yer açsa paraya para demezdi. Çevresi çok genişti çünkü. Şimdi sadece balık tutuyor, tuttuklarının fazlasını 5-10 liraya satıyor, arada bir de sanatçıların bakımlarını yapmaya evlerine gidiyordu. Aldığı tazminatın kuruşuna dokunmamıştı Allah'tan. Boğaz Sultanlığı'nın en yakışıklı, en iyi yürekli babası günaydın diyerek geldi Akın. Araban nerede diye sordu adam. Duymazdan geldi Akın, kovaya baktı. O bakıyorum da denizi kurutmuşsun be baba, bize bir şey bırakmamışsın. Araban nerede, niye arabayla gelmedin diye üsteledi adam. Arabası evi gibiydi Akın'ın. Bütün takımları, balık adam elbisesi, paleti, gözlüğü, terliği, ayakkabısı, yedek kıyafetleri bagajda olurdu. O olmazsa yarımdı Akın. Sattım be baba dedi, gözlerim iyi görmüyor artık. Başıma bir iş gelmeden o sevdayı bitirmek istedim. Adam inanmadı bu sözlere ama üstüne de gitmedi. Son zamanlar para bulmaya çalıştığını duymuştu telefon konuşmalarından. Ama bu kadar sıkışık olduğunu bilmiyordu doğrusu. Morali bozuldu, belli etmemeye çalıştı. Akın bir garipti bugün, sadece araba meselesi değildi bu. Denizin karşısındaki banka oturmuş saatlerdir bakıyordu. Hadi hayırlısı diye geçirdi içinden yaşlı adam. Sonra baktı ki Akın gelip konuşmuyor, kendisi gitti yanına. Anlat bakalım, gözünü Kanlıca sahilinden ayırmadan kısık bir sesle konuştu Akın. Ben gidiyorum baba. Nereye, adaya, hangisine, Marmara Adası'na? Git ya oğlum dedi adam, değişiklik olur. Öyle değil baba. İyi de nasıl, kerpedenle mi laf alacağım ağzından? Doğru dürüst anlat da öğrenelim dedi kızarak. Anlamazsın be baba, ya da ben anlatamam. Seni de kaybederim diye korkuyorum. Seni de vurgulamasına takıldı adam. Demek ki büyük bir derdi var çocuğun. Daha önce de birilerini kaybettiren büyük bir dert diye düşündü. Meraklandı iyice, Akın'a soran gözlerle baktı, sonra yumuşadı, elini Akın'ın omuzuna attı. Senin için doğru olan her şey benim de doğrumdur oğlum. Sen bu yaşta beni sırtladın, bana yeni bir hayat verdin. Senin sayende kendimi yeniden önemli hissetmeye başladım. Para kazanıyorum, çalışıyorum, arkadaşlarım oluyor. Hepsi senin sayende, sana kızar mıyım hiç? Baba ben temelli gidiyorum. Durdu, sözcükler boğazında düğümleniyor, gözlerini adamdan kaçırıyordu. İyi de neden diye yineledi sorusunu yaşlı adam. Çünkü deyip birkaç saniye sustu Akın, sonra bir çırpıda söyleyiverdi. Ben homoseksüelim. Hiçbir tepki vermedi adam. Akın'ın devam etmesini bekledi. Baktı ki arkası gelmiyor. Bu muydu derdin diye sordu gülümseyerek. Ne yani, şaşırmadın mı? Hayır, tahmin mi etmiştin yoksa? Tahmin falan etmemiştim de. Bunca yıldır tanışıyoruz oğlum. Etrafında bir tane bile kız arkadaş görmedim. Bu ilgimi çekiyordu elbette. Peki ne diyorsun dedi Akın endişeyle. Bana ne oğlum? Ben sana heteroseksüel olmamın hesabını veriyor muyum ki? Senden hesap soracağım. Nasıl mutluysan öyle yaşayacaksın. Dalga geçiyorsun. Hayır, dalga falan geçmiyorum. Üstelik çok ciddiyim. Bunca yıldır tanıyorum seni. Bir kez olsun çirkinleştiğini görmedim. Bildiğimiz tanımadığımız heteroseksüellerin yanında pırlanta gibisin. Onların gözü durmadan başkalarının karısında kızında ama sen hep terbiye sınırları içinde kaldın. Buna saygı duymayıp da ne yapacağım? Beli ağrımıştı oturduğu yerde gerindi adam devam etti. İyi de bunun için mi gidiyorsun? Bir bakıma çünkü daha ne kadar yaşarım bilmiyorum. Ama sevdiğim adamla birlikte olmak istiyorum artık. Onunla uyanıp güne onunla merhaba demek istiyorum. Onu hep yanımda hissetmek, yapışıp kalmak istiyorum. Ama bu herkesin gözünün önünde olmaz, burada olmaz. Bizi sorgulamayacak yeni bir çevrede daha rahat gerçekleştiririz bu hayalimizi diye düşündük. İkimiz de arabalarımızı sattık. Tazminatımı da koydum. Paralarımızı birleştirdik ve Marmara Adası'nda deniz kenarında bir kulübe aldık. Ben daha gidip görmedim ama Ahmet fotoğraflarını çekip getirdi. Bayıldım. İkimiz de İstanbul'daki evlerimizi kiraya vereceğiz. Oradan gelen parayla da yaşamaya çalışacağız. Bakarsan küçük bir motor alıp balıkçılık da yaparım. Yaşlı adam sustu. Her şey planlanmış. Su yolunu çoktan bulmuştu. Akını üzmemek için sevgiyle bakmaya çalışıyordu ama birdenbire karşısına çıkan onu tamamen kaybetme fikri de ürpertiyordu bedenini. Hep bir oğlu olsun istemişti ama olmamıştı. İki kız çocuk vermişti Allah. Pırıl pırıl iki kız çocuk. Onlar da evlenip gitmişti çoktan. Bu yüzden oğlu gibi sevmişti Akın'ı. Çok yalnız kalacağım diye geçirdi içinden. Belki ben de artık ikinci kez emekli ederim kendimi. Kalktılar, adamın seyyar arabasının yanına gittiler. Sandalyelerini çekip oturdular. Adam katlı sefertasının mandalını açtı. Zeytinyağlı fasulye vardı en üstteki kapta. İspirtolu ocağı ayağının dibine koyup ikinci kaptaki pilavı ısıttı. Üçüncü kaptaki salataya limon sıktı, tuzunu ekti. Sonra yemekleri tabaklarına bölüştürdü. Akın'ın birkaç çatal alıp durduğunu görünce ''Hadi soğutma pilavını. Hayattaki hiçbir şey sıcak bir pilav kadar güzel değildir.'' dedi havayı dağıtmaya çalışarak. Sonra ''Annen ne olacak?'' diye sordu. ''Çok yaşlı biliyorsun. Zaten artık birçok şeyin farkında bile değil. Bazen beni bile tanımıyor. Onu da alıp götüreceğim elbette. Hem şehrin gürültüsünden kurtulmak belki ona da yarar. Ne zaman yolculuk? Yarın sabah.'' Sonra gözünü kaçırıp ekledi. ''Sensizliğe nasıl alışacağım baba?'' Yaşlı adam Akın'ın elini avuçlarının arasına alıp sıktı. ''Ölmüyoruz ki oğlum. Sadece aramıza birkaç yüz mil giriyor. O kadar. Görüşeceğiz elbette.'' Bu söylediklerine kendisi de inanmıyordu. Görüşemeyeceklerdi, kopacaklardı birbirlerinden. Bulaşıkları her zamanki gibi poşete koydu Akın. Yolun öbür tarafındaki çay bahçesinden iki kahve alıp geldi. Aylar çok da hızlı geçmedi adam için. Tamam, sahilde iyi arkadaşları vardı ama Akınsız sahilin tadı yoktu. ''Bugün tezgahı sattım.'' dedi yaşlı adam karısına. ''Biliyorsun, Akın'ındı zaten. Parayı Marmara Adası'na havale ettim.'' Şaşırdı kadın ama üstüne gitmedi. Laf olsun, hava biraz dağılsın diye aklınca şaka yapmaya çalıştı. ''Hangisi kadın onların, Akın mı Ahmet mi?'' Kanı beynine sıçradı adamın. Gözlerinden ışık çıkmaya başladı. Hışımla kalktı oturduğu yerden. Bunca yıldır ilk kez bağırıyordu karısına. ''Sana ne, bize ne? Bu aptal sorular sorulmasın diye kaçmadı mı zaten çocuk? Bu saçma mahkeme onu benden ayırmadı mı? Daha ne istiyorsun, daha ne istiyorsunuz?'' Sokağa çıktı ama sahile gitmek istemiyordu artık. Kravatını düzeltti, gördüğü beyaz ışıklı kahveye girdi. Bir sandalye çekip oturdu. ''Bir çay versene oğlum.'' Çevresine bakındı. Son durağı burası olacaktı demek ki.